Ayrım 20, Cehennem, Dan Brown, sayfa 287. 25. Kanto. Hem göğün hem yerin elinden çıkan ve beni yıllardır harap eden, kutsal manzume eğer Tanrı ister de, kendisine düşman kurtların savaş açtığı, bu kuzunun uyuduğu o ağıldan beni uzak tutan zulmü yenerse... Pasaj Dante'nin İlahi Komedya'yı yazarken özlem duyduğu yuvanın güzel Florence olduğuna dair bir hatırlatma olsa da Langdon şehirdeki belirli bir yere yapılan bir göndermeye rastlayamamıştı. Yaşlı kadın merakla iPhone'una bakarken ''Data ücretleri hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu. ''Oğlum bana yurt dışında internet kullanımı konusunda dikkatli olmamı söylemişti.'' Langdon sadece bir dakika süreceğini söyleyip parasını ödemeyi teklif etse de kadının onun 25. kantonun tamamını okumasına asla izin vermeyeceğini hissetti. Hızlıca bir sonraki 6 dizeye geçip okumaya devam etti. O zaman başka bir saç ve bambaşka bir sesle döneceğim oraya vaftiz kurnamda, defne yapraklı taç giyeceğim başıma. Çünkü orada iman ettim ben, ruhları Tanrı'ya tanıtan inanca ve o tacı Petrus koydu başıma. Langdon bu pasajı da biraz hatırlıyordu. Dante'ye düşmanları tarafından teklif edilen siyasi bir anlaşmaya dolaylı bir göndermeydi. Tarihte Dante'yi Floransa'dan kovan kurtlar ona şehre sadece halkın karşısında suçunu kabul ettiğinin göstergesi olarak üzerinde sadece bir çuval beziyle vaftiz kurnasının başında cemaatin karşısında durarak özür dilerse geri dönebileceğini söylemişlerdi. Langdon'un okuduğu pasajda Dante anlaşmayı reddediyor ve vaftiz kurnasına eğer bir gün geri dönerse üzerinde suçlu bir adamın giyeceği çuval bezi değil, defne yapraklarından yapılmış şair tacı olacağını söylüyordu. Langdon metni kaydırmak için parmağını havaya kaldırınca telefonunu verdiğine belli ki pişman olan yaşlı kadın aniden itiraz ederek elini uzatıp iPhone'unu istedi. Langdon onu duymuyordu. Ekrana dokunmak üzereyken gözleri ikinci kez gördüğü bir mısraya takılmıştı. Döneceğim oraya vaftiz kurnamda, defne yapraklı taç giyeceğim başıma. Langdon kelimelere bakarken, metnin içinde belirli bir yer ismi ararken, neredeyse açılış dizelerinde parlayan cevheri kaçıracaktım diye düşündü. Vaftiz kurnamda. Floransa'da 100 yıldan uzun bir süredir genç Floransalıları, ki bunlardan biri de Dante Alighieri'ydi, arındırmak ve vaftiz etmek için kullanılan dünyanın en ünlü vaftiz kurnalarından biri bulunuyordu. Langdon kurnanın bulunduğu binanın resmini buldu. Birçok yönden Duomo'nun kendisinden bile daha kutsal olan olağanüstü sekizgen bir yapıydı. Her şeyi okuyup okumadığını merak ediyordu. Ignazio'nun bahsettiği yer bu bina olabilir mi? Ekranda beliren muhteşem fotoğrafla Langdon'ın kafasında bir şimşek çaktı. Muhteşem bronz kapılar sabah ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Ignazio'nun bana ne anlatmaya çalıştığını anladım. Ignazio Buzzoni'nin bu kapıları açabilecek Floransa'daki tek insan olduğunu anlayınca kafasındaki tüm şüpheler kaybolmuştu. Robert, kapılar sana açık ama acele etmelisin. Langdon bolca teşekkür ederek iPhone'u yaşlı kadına verdi. Siyana'nın yanına koşup heyecanla ''Ignazio'nun hangi kapılardan bahsettiğini biliyorum. Cennetin kapıları.'' dedi. Siyana kuşkulu bir ifadeyle ''Cennetin kapıları mı? Onlar cennette değiller mi?'' dedi. Langdon bilmiş bir ifadeyle ona gülümseyerek ''Aslında'' dedi. ''Eğer nereye bakacağını bilirsen Floransa cennettir.'' 53. Bölüm. Döneceğim oraya vaftiz kurnamda, defne yapraklı taç giyeceğim başıma. Siena'yı Via della Studio olarak bilinen dar geçitten kuzeye doğru götürürken, Dante'nin sözleri Langdon'ın kafasının içinde sürekli olarak tekrarlanıyordu. Attığı her adımda doğru yolda olduklarından ve peşlerindekileri geride bıraktıklarından daha da emin oluyordu. Kapılar sana açık ama acele etmelisin. Kanyona benzeyen ara sokağın sonuna yaklaşırlarken Langdon ilerideki hareketliliğin alçak seslerini duyabiliyordu. Aniden her iki taraflarındaki yüksek duvarlar bitiverdi ve büyük bir alana çıktılar. Duomo Meydanı. Kompleks yapı sistemiyle bu muazzam meydan eskiden Floransa'nın dini merkeziydi. Günümüzde ise daha çok bir turist merkezi olan alan, tur otobüsleri ve Floransa'nın meşhur katedralinin etrafında toplanan ziyaretçilerle dolup taşıyordu. Meydanın güney tarafına ulaşmış olan Langdon ve Siena, katedralin insanı büyüleyen yan duvarına, yeşil, pembe ve beyaz mermerden dış cephesine bakıyorlardı. Büyüklüğü kadar sanatsal derinliği de nefes kesici olan katedral, her iki tarafa doğru göz alabildiğine uzanıyordu. Toplam uzunluğu yaklaşık olarak yan yatmış Washington anıtı kadardı. Geleneksel tek renkli telkarı gibi işlenmiş taş işçiliği yerine göze batan bir renk karışımı tercih edilmiş olmasına rağmen yapı tamamıyla gotikti. Klasik, sağlam ve ebedi. Langdon Floransa'yı ilk ziyaretinde yapıyı aşırı süslü bulduğunu itiraf etmek zorundaydı. Ancak sonraki seyahatlerinde katedrali saatlerce incelediğini, sıra dışı estetiği karşısında büyülendiğini ve olağanüstü güzelliğine hayran kaldığını fark etmişti. Il Duomo ya da daha resmi adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, Ignazio Busoni'ye takma ismini kazandırmanın yanı sıra Floransa'nın hem manevi hem de yüzyıllar süren dram ve entrika merkezi olmuştu. Binanın değişken geçmişi Vasari'nin kubbede kullandığı için hor görülen son hüküm freski hakkında yapılan uzun ve şiddetli tartışmalardan kubbeyi bitirmesi için seçtiği mimara kadar hararetli çekişmelere sahne olmuştu. Zamanının en büyük ressamı olan Filippo Brunelleschi sonunda karlı anlaşmayı yapmış ve kubbeyi tamamlamıştı. Günümüzde Brunelleschi'nin heykeli Canonici Sarayı'nın dışında oturmuş, şaheserine memnuniyetle bakarken görülebilir. O sabah Langdon bakışlarını gökyüzüne zamanının mimari başarısı olan ünlü kırmızı tuğlalı kubbeye doğru kaldırınca oraya tırmanma kararıyla bir anda dar ve turist kaynayan merdivenlere tesadüf edişini ve kapalı alan korkusu yüzünden yaşadığı büyük eziyeti hatırladı. Öyle bile olsa Brunelleschi kubbesine tırmanırken yaşadığı sıkıntıya minnettardı. Çünkü bu onu Rose King'in aynı adlı güzel kitabını okumaya teşvik etmişti. ''Siena Robert'' dedi, ''geliyor musun?'' Mimariyi seyretmek için durmuş olduğunu fark eden Langdon gözlerini kubbeden ayırıp ''Özür dilerim'' dedi. Meydanın çevresinde ilerlemeye devam ettiler. Katedral şimdi sağlarında kalmıştı ve Langdon turistlerin görülecek yerler listelerinden katedrali eleyerek yan çıkışlardan dağıldıklarını fark etti. İleride katedral kompleksindeki üç yapıdan ikincisi olan Çan Kulesi'nin belirgin şekli yükseliyordu. Giotto'nun Çan Kulesi olarak bilinen yapı, yanındaki katedrale ait olduğu hakkında şüpheye yer bırakmıyordu. Birebir aynı pembe, yeşil ve beyaz taşlarla süslenmiş, yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kare kule, baş döndürücü bir şekilde gökyüzüne doğru uzanıyordu. Langdon tepesindeki 10 bin kiloluk çanı taşıyan bu zarif yapının depremlere, kötü hava koşullarına rağmen yüzyıllardır ayakta duruyor olmasını inanılmaz buluyordu. Siena yanında çevik bir şekilde yürürken gözleriyle Çan Kulesi'nin ardındaki gökyüzünü tarıyordu. İnsansız helikopteri aradığı belliydi ama araç görünürde yoktu. Kalabalık yoğunlaşmaya başlamıştı ve Langdon en hareketli noktada kalmaya özen gösteriyordu. Çan Kulesi'ne yaklaşırlarken şövalyelerinin karşılarında durup turistlerin abartılı karikatürlerini çizen bir dizi karikatüristin yanından geçtiler. Langdon Michelangelo'nun gençliğinde kendi şövalyesini koyduğu kutsal kaldırım taşlarında bu etkinliğe izin verilmesini biraz komik buluyordu. Giotto'nun Çan Kulesi'nin etrafından hızla ilerleyen Langdon ve Siena sağa dönüp katedralin önündeki açık meydana çıktılar. Burası kalabalığın en yoğun olduğu yerdi. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş turistler kameralı telefonlarını ve video kameralarını renkli ön cepheye doğrultuyorlardı. Gözüne çok daha küçük bir bina takılan Langdon yapıya bakmadı bile. Katedralin ön girişinin tam karşısında katedral kompleksinin üçüncü ve son yapısı bulunuyordu. Langdon'ın en sevdiği yapı buydu. San Giovanni Vaftizhanesi. Katedral gibi çok renkli taşlar ve çizgili gömme sütunlarla süslenmiş vaftizhane, dikkat çekici şekliyle büyük binadan ayrılıyordu. Kimilerinin söylediği gibi katlı bir pastaya benzeyen sekiz kenarlı yapı, düz bir beyaz çatıya doğru yükselen üç kattan oluşuyordu. Langdon sekizgen şeklin estetikle değil, sembolizmle ilgisi olduğunu biliyordu. Hristiyanlıkta sekiz rakamı yeniden doğuşu ve yeniden yaratılışı temsil ediyordu. Sekizgen Tanrı'nın cennet ve cehennemi yarattığı altı günü, sept için bir günü ve Hristiyanların vaftizle yeniden doğdukları veya yeniden yaratıldıkları sekizinci günü temsil eden bir hatırlatmaydı. Sekizgen tüm dünyada vaftizhaneler için kullanılan yaygın bir şekil haline gelmişti. Langdon'a göre vaftizhane Floransa'nın en göz alıcı binalarından biriydi. Ancak oraya yapılmış olması büyük bir haksızlıktı. Bu vaftizhane dünyanın başka bir yerinde ilgi odağı olurdu. Ama burada iki dev kardeşinin yanında devede kulak kalıyordu. Langdon içerideki sersemletici mozaikleri düşünerek içeri adımını atana dek diye kendini hatırlattı. Vaftizhanedeki mozaikler o kadar muhteşemdiler ki eski insanlar buranın tavanının cennete benzediğini söylemişlerdi. Langdon Sienna'ya bilmiş bir ifadeyle ''Nereye bakacağını bilirsen Floransa cennettir'' demişti. Sekiz kenarlı ibadethane yüzyıllar boyunca aralarında Dante'nin de olduğu sayısız tanınmış kişinin vaftiz törenlerine ev sahipliği yapmıştı. ''Döneceğim oraya vaftiz kurnamda, defne yapraklı taç giyeceğim başıma.'' Sürgün yüzünden Dante'nin bu kutsal alana geri dönmesine izin verilmemişti. Ama Langdon'ın içinde Dante'nin maskesinin dün akşam yaşanan sıra dışı olaylar sayesinde sonunda yerini bulduğuna dair bir his vardı. Langdon vaftizhane diye düşündü. Ignazio ölmeden önce maskeyi buraya saklamış olmalı. Ignazio'nun çaresiz telefon mesajını hatırladı ve iri cüsseli adamın maskeyi vaftizhanenin içine güvenli bir şekilde bıraktıktan sonra göğsünü tutarak güçlükle meydandan ara sokağa doğru yürüyüşünü ve son telefon konuşması yapışını ürpererek hayal etti. ''Kapılar sana açık.'' Sienna ile birlikte kalabalığın arasında ilerlerken Langdon'ın gözleri vaftizhaneye odaklanmıştı. Sienna artık o kadar hızlı yürüyordu ki ona ayak uydurmak için resmen koşmak zorunda kalıyordu. Langdon uzaktan bile vaftizhanenin güneşte parlayan dev kapılarını görebiliyordu. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bronz kapıları yapmak Lorenzo Ghiberti'nin 20 yılını almıştı. Üzerlerinde kutsal kitaptan figürlerin bulunduğu 10 panoyla öylesine kaliteli bir şekilde süslenmişlerdi ki Giorgio Vasari kapılar için her yönden inkar edilemeyecek kadar kusursuz ve şimdiye kadar yapılmış en muhteşem sanat eseri demişti. Ancak kapıların günümüze kadar gelen bir takma isim kazanmasına Michelangelo'nun coşkulu övgüsü neden olmuştu. Michelangelo kapılara çok uygun düşen bir isim vermiş, onlara cennetin kapıları demişti. 54. Bölüm. Karşısında duran harikulade kapılara bakan Langdon, İncil'in bronzla anlatımı diye düşündü. Ghiberti'nin parıldayan cennetin kapıları, her biri eski ahitteki farklı bir önemli sahneyi betimleyen 10 tane kare panelden oluşuyordu. Cennet bahçesinden Musa'ya ve Süleyman mabedine kadar değişen Ghiberti'nin heykel anlatımı, her biri 5 panelden meydana gelen 2 dikey sütun üzerinde gözler önüne seriliyordu. Bu sahnelerin her biri Botticelli'den günümüze eleştirmenlerine kadar sanatçılar ve tarihçiler arasında herkesin en güzel paneli seçtiği bir popülarite yarışına dönüşmüştü. Ortak görüşe göre kazanan, yapımında kullanılan sanatsal teknikler sebebiyle Yakup ve Esav yani sol kanadın ortasındaki panel olmuştu. Langdon Ghiberti imzasını bu panele attığı için daha çok dikkat çektiği kanısındaydı. Ignazio Buzoni birkaç yıl önce bu kapıları Langdon'a gösterirken 500 yıl boyunca maruz kaldığı seller, yağmalar ve hava kirliliği sebebiyle yaldızlı kapıların çıkarılıp yerlerine birebir kopyalarının takıldığını ve asıllarının şimdi Museo dell'Opera del Duomo'da saklandığını utangaç bir tavırla itiraf etmişti. Langdon nezaket icabı kopyalara baktıklarını bildiğini ve aslında bunların karşılaştığı ikinci çift Ghiberti kapı kopyası olduğunu Buzoni'ye söylemekten kaçınmıştı. İlk kopyalara San Francisco'daki Grace Katedrali labirentlerinde araştırma yaparken rastlamış ve Ghiberti'nin cennetin kapıları taklitlerinin 20. yüzyılın ortalarından beri katedralin ön kapısı görevi gördüğünü keşfetmişti. Langdon Ghiberti'nin başyapıtının önünde dururken gözüne yanına yerleştirilmiş bilgilendirme levhası ilişti. Üzerinde İtalyanca yazılmış basit bir söz dikkatini çekmişti. La peste nera. Bu sözler kara ölüm anlamına geliyordu. Langdon tanrım diye düşündü. Nereye baksam karşıma çıkıyor. Levhaya göre kapılar tanrıya adak olarak sipariş edilmişti. Floransa vebayı atlattığı için bir şekilde şükranlarını sunuyorlardı. Ignazio'nun sözleri zihninde yankılanırken Langdon bir kez daha cennetin kapılarına baktı. Kapılar sana açık ama acele etmelisin. Ignazio'nun böyle söylemesine rağmen cennetin kapıları bazı dini bayramlar hariç her zamanki gibi kapalıydı. Normalde turistler vaftizhaneye diğer taraftaki kuzey kapısından girerdi. Sienna yanında parmak ucunda duruyor, kalabalığın üstünden etrafı görmeye çalışıyordu. Kapı kolu yok dedi, anahtar deliği yok, hiçbir şey yok. Ghiberti'nin kendi şaheserini kapı kolu gibi sıradan bir şeyle berbat etmeyeceğini bilen Langdon doğru diye düşündü. Kapılar içeri doğru açılır, içeriden kilitlenir. Sienna dudaklarını bükerek biraz düşündü. Yani buradan bakınca kapıların kilitli olup olmadığını anlamaya imkan yok. Langdon başını salladı. Umarım Ignazio da tam olarak böyle düşünmüştür. Sağa doğru birkaç adım attı ve binanın sağ tarafındaki daha az süslü bir kapıya baktı. Burası turist girişiydi. Sıkılmış görünen bir rehber sigarasını içiyor, girişteki apertura, 13.00-17.00 tabelasını işaret ederek soru soran turistleri tersliyordu. Langdon açılmasına daha birkaç saat var diye düşünürken memnundu. Henüz içeri kimse girmemiş. Langdon Sienna'ya baktığında turistlerin Ghiberti'nin şaheserine fazla yaklaşmalarını engellemek için cennetin kapılarının birkaç metre ilerisine dikilmiş basit bir demir kapının ve çitin arasından fotoğraf çeken bir grubun yanında durduğunu gördü. Altın yaldızla boyanmış güneş ışını benzeri sivri tepesiyle bu koruyucu kapı siyah dökme demirden yapılmıştı ve banliyö evlerinin basit çitlerine benziyordu. Belirsiz bir sebepten cennetin kapılarını tasvir eden bilgilendirme levhası, göz alıcı bronz kapıların yanına değil, bu sıradan kapının yanına takılmıştı. Langdon levhanın yerinin bazen turistlerin aklını karıştırdığını duymuştu. O sırada eşofmanlı tıknaz bir kadın kalabalığı yararak gelip levhaya baktı. Demir kapıya kaşlarını çattı ve ''Cennetin kapıları mı?'' diye omurdandı. ''Köpeğimin baraka çitine benziyor.'' Sonra kimsenin açıklama yapmasına fırsat vermeden yürüyüp gitti. Sienna uzanıp kapıyı tuttu ve belli etmeden arka taraftaki kilit mekanizmasına baktı. Kocaman açılmış gözlerle Langdon'a dönerken baksana diye fısıldadı. Arkasındaki asma kilit açık. Parmaklıkların arasından bakan Langdon Sienna'nın haklı olduğunu gördü. Asma kilit sanki kilitliymiş gibi dursa da yakından inceleyince açık olduğu anlaşılıyordu. ''Kapılar sana açık ama acele etmelisin.'' Langdon gözlerini çitin arkasındaki cennetin kapılarına dikti. Eğer Ignazio gerçekten de vaftizhanenin dev kapılarını sürgülemeden bıraktıysa itildiğinde açılmaları gerekirdi. Ama yine de buradaki asıl zorluk meydandakilerin ve elbette özellikle polisle Duomo güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmeden içeri girmekti. Kalabalığın arasındaki bir kadın aniden ''Şuraya bakın!'' diye bağırdı. ''Atlayacak!'' Sesi dehşet doluydu. ''Yukarıdaki çan kulesinde!'' Kapıyı arkasını dönen Langdon bağıran kadının Sienna olduğunu gördü. 5 metre ötede durmuş Giotto'nun çan kulesini göstererek bağırıyordu. ''İşte orada! Atlayacak!'' Tüm bakışlar gökyüzüne doğru yönelerek çan kulesinin tepesini inceledi. Diğerleri de elleriyle göstermeye, gözlerini kısarak bakmaya ve birbirine seslenmeye başlamıştı.
''Atlayan biri mi var?''
''Nereden?''
''Ben görmüyorum.''
''İşte orada, solda.'' Meydandaki insanların paniğe kapılması ve peş peşe çan kulesinin tepesine gözlerini dikmeleri birkaç saniye almıştı. Korku dalgası tıpkı saman tarlasını yakıp kül eden bir yangın gibi meydandaki insanların hepsi boyunlarını uzatıp yukarıyı işaret edinceye kadar dalga harekete geçmek için sadece birkaç saniyesi olduğunu anlayan Lang Virma diye düşündü. Demir kapıyı bir çırpıda tutup iterken yanına gelen Sienna onunla birlikte arkadaki küçük alana geçti. Kapı arkalarından kapanınca 4.5 metrelik bronz kapıya yüzlerini döndüler. Ignazio'yu doğru anlamış olmayı dileyen Langdon, bacaklarından güç alarak devasa çift kapılardan birine omzuyla dayandı. Hiçbir şey olmamıştı. Ama sonra çok yavaş bir biçimde hantal kapı kıpırdamaya başladı. Kapılar açık, cennetin kapıları geçebileceği kadar aralanınca Sienna hiç vakit kaybetmeden yan dönüp arasından sıvıştı. Peşinden giden Langdon dar aralıktan yan geçerek vaftizhanenin karanlığına girdi. Birlikte dönüp ters yönde iterek dev girişi kapattılar. Dışarıdaki ses ve kaos bir anda kesilmiş, geriye sadece sessizlik kalmıştı. Sienna ayaklarının dibindeki uzun direği işaret etti. Barikat oluşturmak istendiğinde kapının her iki yanındaki sürgü yuvasına yerleştirildikleri anlaşılıyordu. Sienna, "Ignacio senin için çıkarmış olmalı," dedi. Direği birlikte kaldırıp sürgüye yerleştirerek cennetin kapılarını kilitlediler ve böylece kendilerini içeride güvene almış oldular. Langdon ile Sienna soluklanmak için bir süre konuşmadan kapıya yaslandılar. Dışarıdan gelen seslerle kıyaslandığında vaftizhanenin içi cennet kadar huzurluydu. San Giovanni vaftizhanesinin dışında plüm Paris gözlükleri takan şal desenli kravatlı adam kalabalığın içinden kanlı kurdeşenlerine bakanlara aldırış etmeden yürüdü. Langdon ile sarışın arkadaşının az önce içinden geçerek gözden kaybolduğu bronz kapılara varmıştı. İçeriden kapatılan kapının gümbürtüsünü dışarıda olduğu halde duymuştu. Buradan giriş yok. Meydandaki hava normale dönüyordu. Merakla yukarı bakan turistler artık ilgilerini kaybediyorlardı. Atlayan yok. Herkes işine devam etti. Kurdeşeni azan adam yeniden kaşınmaya başlamıştı. Artık şişmiş parmakları da çatlıyordu. Kaşınmamak için ellerini cebine soktu. Başka bir giriş bulmak için sekizgen yapının etrafında daireler çizerken kalbi hala gümbürdüyordu. Yeniden kaşınmaya başladı. Dem elmasına giren şiddetli ağrıyı hissettiğinde... 55. Bölüm. Söylentiye göre San Giovanni vaftizhanesine girildiğinde yukarı bakmamak imkansızdır. Daha önce bu salonda birçok kez bulunduğu halde mekanın mistik çekim gücünü o anda da hisseden Langdon'ın bakışları tavana doğru kaydı. Vaftizhanenin hayli yüksek sekizgen kubbesi bir uçtan diğerine 24 metreydi. Adeta kor gibi parlıyor ve ışıklar saçıyordu. Kehribar rengi altın yüzey ortam ışığını 1 milyondan fazla smalti camıyla farklı biçimde yansıtıyordu. Dipnot, saf silis camından elle kesilmiş sıvasız minik mozaik parçaları. Smalti'den oluşturulmuş mozaikler İncil'den sahnelerin betimlendiği ortak merkezli 6 dairenin içine yerleştirilmişti. Doğal ışık Roma'da bulunan Panteon'dakine çok benzer bir tepe deliğinden geçerek üst kısmın parlaklığını iyice vurguluyordu. Yüksek küçük gömük pencereler açıları sürekli değişen yapı direkleri gibi adeta elle tutulur kuvvetli ışınlar saçıyordu. Langdon Sienna ile birlikte salonun iç kısımlarına doğru ilerlerken ilahi komedyadaki tasvire çok benzeyen efsanevi tavan mozaiğini dikkatle inceledi. Langdon Dante Alighieri bunu çocukken görmüş diye düşündü. Yukarıdan gelen ilham. Bakışlarını mozaiğin göbeğine çevirdi. Ana altarın tam üzerinde kurtarılanlarla lanetlenenlere yargıçlık yapan 8 metre boyundaki İsa tasviri yükseliyordu. Dürüst olanlar İsa'nın sağ tarafında sonsuz hayat ödülünü alıyordu. Sol tarafındaysa günahkarlar taş kesilmiş, kazıklara geçirilmiş ve türlü yaratıklar tarafından yeniyorlardı. Tüm bu işkenceyi gözeten büyük şeytan mozaiği, insan yiyen bir cehennem yaratığı olarak tasvir edilmişti. 700 yıl önce genç Dante Alighieri'ye tepeden bakarak onu dehşete düşüren ve cehennemin son dairesinde bekleyen o canlı resme ilham veren bu şekli gördüğünde Langdon hep ürkerdi. Yukarıdaki korkutucu mozaikte boynuzlu bir şeytan bir insanı kafasından yemeye başlıyordu. Kurbanın şeytanın ağzından sarkan bacakları, Dante'nin male bolcesinde bellerine kadar gömülü günahkarların kıvranan bacaklarını çağrıştırıyordu. Langdon Dante'nin metnini hatırlayarak "Lob Emperador del Doloroso Regno" diye düşündü. Acılar ülkesinin hükümdarı. Tıpkı Dante'nin cehennemin son kantosunda tasvir ettiği gibi şeytanın üç başlı olduğu izlenimini vererek kulaklarından dışarı kıvrılan iki koca yılan da günahkarları yiyordu. Langdon hafızasını tarayarak Dante'nin tasvirlerinden parçalar hatırlamaya çalıştı. Altı gözünün altısıyla birden ağlıyor ve yaşlar kanlı bir salyayla birlikte üç çenesinden aşağı süzülüyordu.
ağızlarının her birinde değirmende çeker gibi dişlerinin arasında bir günahkârı öğütüyor. Böylece üç günahkârı aynı zamanda işkence yapıyordu.
Langdon şeytanın kötülüğünün üç misli olmasının sembolik anlamlarla dolu olduğunu biliyordu. Kutsal üçlünün üçlü nuruyla mükemmel denge sağlıyordu. Langdon korkunç sahneye bakarken mozaiğin her yıl bu kilisede yapılan ayinlere katılan ve her dua edişinde ona tepeden bakan şeytanı gören genç Dante üzerinde yarattığı etkiyi hayal etmeye çalıştı. Ne var ki bu sabah şeytanın doğrudan kendisine baktığını hissediyordu. Hemen bakışlarını vaftizhanenin ikinci kattaki balkonuna indirdi. Önceleri kadınların sadece buradan vaftizi izlemelerine izin verilirdi. Ardından adeta bir mumya veya sihirbaz numarasına katılan bir oyuncu gibi yukarıda duran antipapa 23. Yohannes'in huzur içinde yattığı mezarına baktı. Son olarak bakışları pek çoklarının ortaçağ astronomisi dikkate alınarak yapıldığına inandığı süslü karo zemine ulaştı. Siyah beyaz karoları takip ederek desenin tam ortasını buldu. İşte orada diye düşünürken Dante'nin 13. yüzyılın ikinci yarısında vaftiz edildiği noktaya baktığını biliyordu. Langdon, döneceğim oraya vaftiz kurnamda, defne yapraklı taç giyeceğim başıma derken sesi boş alanda yankılandı. İşte burası. Siyana tedirgin bir ifadeyle Langdon'ın işaret ettiği yere, zeminin merkezine baktı. Ama burada hiçbir şey yok. Langdon, artık yok diye karşılık verdi. Geriye sadece kırmızımsı kahverengi sekizgen bir döşeme kalmıştı. Alışılmadık kadar sade bu sekiz kenarlı alanın çok daha süslü tasarlanmış zemininin desenini kapattığı anlaşılıyordu. Şimdiki hali geniş yamalı bir deliği andırıyordu ki zaten tam olarak da böyleydi. Langdon hemen vaftizhanenin orijinal kurnasının bu yerin tam ortasına yerleştirilmiş sekizgen büyük bir havuz olduğunu açıkladı. Yeni kurnalar yüksek küvet şeklinde olsa da eskileri vaftiz edilen kişinin suyun içine iyice daldırılabileceği şekilde yapıldığından havuz kelimesine anlam bakımından daha yakındı. Langdon bir zamanlar orta yerde duran buz gibi soğuk su kurnasının içine daldırılan çocukların korkulu çığlıklarının bu taş salonda nasıl duyulduğunu merak etti. Langdon, burada yapılan vaftizler kasvetli ve ürkütücüydü dedi. Gerçek bir adım atma töreni. Aslına bakarsan biraz da tehlikeli. Dante'nin bir keresinde boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için bu havuz gibi kurnaya atladığı söylenir. Her halükarda orijinal kurna 16. yüzyılda kapatılmıştı. Sienna'nın gözleri belirgin bir endişeyle binayı tarıyordu. Peki ama Dante'nin vaftiz kurnası artık yoksa, Ignazio maskeyi nereye sakladı? Langdon onun kapıldığı endişeyi anlayabiliyordu. Bu devasa salonda saklanacak yer çoktu. Sütunların, heykellerin, mezarların arkasına, nişlerin içine, sunağa, hatta yukarıya bile saklanmış olabilirdi. Yine de Langdon'ın içeri girdikleri kapıya yüzünü dönünce kendine güveni geldiği anlaşılıyordu. Cennetin kapılarının sağ tarafındaki duvarı gösterirken, ''Şuradan başlamamız gerek.'' dedi. Süslü bir kapının arkasındaki yükseltilmiş platformun üstünde küçük bir sunağı veya servis masasını andıran oyma mermerden altıgen bir heykel ayaklığı duruyordu. Yüzeyi öylesine detaylı işlenmişti ki sedeften yapılmış bir cameo kabartmayı andırıyordu. Mermer ayaklığın üstünde yaklaşık 90 santim çapında cilalı ahşap bir tablo vardı. Langdon'ın peşinden oraya giden Sienna tereddüt ediyor gibiydi. Basamaklardan çıkıp kapıdan geçerlerken daha yakından bakan genç kadın ne gördüğünü anlayınca şaşkınlıkla içini çekti. Langdon gülümsedi. Evet, bu bir sunak veya masa değil. Cilalı ahşaptan yapılma tablo aslında bir kapaktı ve derin bir bölümün üstünü örtüyordu. Sienna, vaftiz kurnası mı diye sordu. Langdon başını salladı. Dante bugün yaşıyor olsaydı işte tam da bu kurnada vaftiz edilirdi. Daha fazla vakit kaybetmeden işe koyulmak üzere derin bir nefes alıp kapağı açmaya hazırlandı. Az da olsa beklenti içindeydi. Kapağı kenarlarından sıkıca tuttu ve tek tarafından kaldırıp dikkatle kaydırarak kurnanın yanında yere bıraktı. Sonra 60 santim genişliğindeki karanlık ve derin boşluğu inceledi. Korkunç manzara karşısında Langdon güçlükle yutkundu. Dante Alighieri'nin ölü yüzü karanlığın içinden kendisine bakıyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 303.